Merhaba, ben Yusuf. Ninen Artri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. David Day'nin Monopolized, yani Kurumsal Güç Çağında Yaşam adlı kitabı, son 40 yılda ABD ekonomisinde yoğunlaşan şirket gücünü inceleyen, gazetecilik temelli bir ekonomi ve siyaset kitabıdır. Day'nin temel sorusu basittir, ancak sonuçları geniştir. Günlük hayatta yaptığımız alışverişler, kullandığımız iletişim hizmetleri, banka işlemleri, seyahat ve sağlık tercihleri neden giderek daha az sayıda şirketin denetimine girmiştir? Kitap, tekelleri yalnızca yüksek fiyat ya da azalan ürün çeşidi üzerinden ele almaz. Büyük şirketlerin çalışma hayatını, yerel işletmeleri, yurttaşların pazarlık gücünü ve kamusal kararları nasıl etkilediğini de anlatır. Bankacılık, havayolu, telefon hizmetleri, eczacılık ve hastane tedariki gibi alanlardan örneklerle ekonomik yoğunlaşmanın gündelik deneyime nasıl dönüştüğünü görünür kılar. Amacı, tekeli soyut bir hukuk terimi olmaktan çıkarıp demokrasi, ekonomik özgürlük ve hesap verebilirlik bakımından tartışılması gereken somut bir mesele olarak ortaya koymaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, tekel, yalnızca tek bir şirketin varlığı değil, seçim alanının daralmasıdır. Day'nin kitabındaki ana fikir, tekel sorununun yalnızca bir piyasada tek bir firmanın bulunmasıyla açıklanamayacağıdır. Birkaç dev şirketin pazarı birlikte yönettiği yoğunlaşmış sektörlerde de tüketicilerin, çalışanların ve küçük işletmelerin gerçek seçenekleri daralır. Bu yüzden kitap, rekabetin kağıt üzerinde var görünmesiyle günlük hayatta hissedilmesi arasındaki farkı vurgular. Örneğin insanların çoğu banka hizmeti, cep telefonu bağlantısı, uçak yolculuğu veya reçeteli ilaç için sınırlı sayıdaki büyük sağlayıcıdan birine bağımlıdır. Alternatiflerin az olması, şirketlerin fiyat, hizmet koşulu ve sözleşme hükümleri üzerinde daha fazla güç kazanmasına yol açabilir. Day'nin yaklaşımı, tüketicinin rafta kaç farklı marka gördüğünden daha kapsamlıdır. Aynı ana şirketin sahip olduğu markalar bağımsız tercih izlenimi yaratabilir. Asıl soru, bu seçeneklerin arkasında kaç bağımsız karar merkezi bulunduğudur. Kitap böylece yoğunlaşmayı sadece iktisadi verimlilik tartışması olarak değil, insanların hayatlarını düzenleyen kurumlar üzerindeki denetim kaybı olarak değerlendirir. Bu çerçeve, Türkiye'de de bankacılık, perakende, dijital platformlar veya medya sahipliği konuşulurken yararlı bir karşılaştırma zemini sunar. İkinci olarak, finans, ulaşım ve sağlıkta yoğunlaşma, gündelik bağımlılık yaratır, monopolist, kurumsal gücün en net biçimde temel hizmetlerde görüldüğünü savunur. Bankacılıkta büyük kurumların para akışları üzerindeki ağırlığı, hava yollarında az sayıda şirketin iç hat ve dış hat bağlantılarını belirlemesi, iletişim sektöründeki sınırlı operatör sayısı bu bağımlılığın farklı yüzleridir. Day'nin verdiği genel tabloya göre, ABD'de 6 büyük banka paranın büyük bölümünü yönetirken, 4 büyük havayolu yolcuların çoğunu taşır ve 4 ana cep telefonu sağlayıcısı iletişimin önemli kısmını bağlar. Sağlık alanında ise eczane zincirleri ve hastane tedarikçileri gibi aracılar. Hastaların doğrudan görmediği ama bakımın maliyetini ve erişimini etkileyen güç merkezleri haline gelir. Bu sektörlerin ortak özelliği, insanların kolayca vazgeçemeyeceği hizmetler sunmalarıdır. Bir kişi banka hesabını, telefon hattını ya da yaşadığı bölgedeki sağlık hizmetini değiştirmek istediğinde yalnızca fiyatları karşılaştırmaz. Sözleşmeler, kapsam alanı, ulaşım imkanı, sigorta düzeni ve zaman maliyetiyle de karşılaşır. Kitap, bu geçiş engellerinin büyük şirketlerin pazar gücünü kalıcılaştırdığını gösterir. Dolayısıyla yoğunlaşma, teorik bir piyasa yapısından çok, yurttaşların zorunlu ihtiyaçlarını hangi koşullarda karşılayabildiğiyle ilgilidir. Üçüncü olarak, şirket yoğunlaşması, çalışanların ve küçük işletmelerin pazarlık gücünü zayıflatır, dayen tekelleşmenin etkisini tüketici tercihleriyle sınırlamaz, büyük alıcıların ve büyük işverenlerin hakim olduğu piyasalarda, ücretliler, tedarikçiler ve bağımsız işletmelerde daha zayıf bir konuma düşebilir. Bir bölgede iş imkanlarının önemli kısmını az sayıda şirket sağlıyorsa, çalışanların daha iyi ücret veya çalışma koşulu için iş değiştirme kapasitesi azalabilir. Benzer biçimde, küçük üreticiler ya da yerel satıcılar büyük perakendecilere, dağıtım ağlarına veya platformlara erişmek için onların belirlediği şartları kabul etmek zorunda kalabilir. Bu durum, rekabetin sadece tüketiciler arasındaki fiyat karşılaştırmasına indirgenemeyeceğini gösterir. Dayenin yaklaşımında ekonomik güç, ilişkilerin yönünü değiştirir. Normalde şirketlerin müşterileri, çalışanları ve tedarikçileri çekmek için rekabet etmesi beklenir. Yoğunlaşma arttığında ise diğer taraflar büyük firmaların kurallarına uyum sağlamaya zorlanabilir. Kitabın önemli katkısı, antitrust meselesini ücretler, yerel ekonomik canlılık ve girişim kurma imkanıyla ilişkilendirmesidir. Bu bakış, küçük esnafın ya da bağımsız işletmenin kaybını nostaljik bir mesele olarak değil, piyasaya giriş ve müzakere gücü sorunu olarak ele alır. Sonuçta daha az bağımsız aktör, ekonomik riskin ve karar alma gücünün daha dar bir merkezde toplanması demektir. Dördüncü olarak, antitrust'un gerilemesi. Şirket büyüklüğünü başlı başına sorun olmaktan çıkardı. Kitabın tarihsel ve siyasal boyutu, bugünkü yoğunlaşmanın kendiliğinden oluşmadığı fikrinde toplanır. Dayan, ABD'de antitrust anlayışının uzun süre etkisiz kalmasının, dev şirketlerin büyümesi ve birleşmeler yoluyla güçlenmesi için uygun bir ortam yarattığını anlatır. Antitrust, en basit anlamıyla piyasada rekabeti ve ekonomik özgürlüğü korumayı amaçlayan kurallar bütünüdür. Ancak uygulamada tartışma, çoğu zaman tüketici fiyatlarının kısa vadede artıp artmadığı sorusuna daraltılmıştır. Dayan'ın eleştirisi, bu ölçütün yetersiz kalmasıdır. Fiyatlar hemen yükselmese bile bir şirketin tedarik zinciri, iş gücü piyasası, veri akışı veya dağıtım kanalları üzerinde aşırı denetim kurması uzun vadeli sonuçlar doğurabilir. Yeni girişimlerin önünün kesilmesi, hizmet kalitesinin gerilemesi ve siyasi nüfuzun artması bunlar arasındadır. Kitap, bu nedenle tekel karşıtı geleneğin yeniden canlandırılmasını savunan çağdaş tartışmalarla bağlantı kurar. Buradaki amaç her büyük şirketi otomatik olarak suçlamak değildir. Asıl mesele, büyüklüğün hangi koşullarda başkalarının piyasaya katılma özgürlüğünü, çalışanların seçeneklerini ve kamunun denetim kapasitesini sınırladığını sorgulamaktır. Dayan, rekabet politikasını teknik uzmanların dar alanı olmaktan çıkarıp demokratik hesap verebilirlik konusu haline getirir. Son olarak, tekel gücü ekonomik olduğu kadar demokratik bir denetim problemidir, monopolizmin ayırt edici yönlerinden biri. Şirket gücüyle siyasal güç arasındaki bağı gündelik hayat üzerinden kurmasıdır. Çok büyük firmalar yalnızca mal ve hizmet satmaz. Düzenlemeler, kamu ihaleleri, çalışma standartları ve tüketici koruması gibi alanlarda da karar vericileri etkileme kapasitesine sahip olabilir. Ekonomik kaynakların dar bir grupta toplanması, kamusal tartışmada hangi çıkarların daha kolay duyulduğunu belirleyebilir. Dayan'ın çerçevesinde bu durum, demokrasinin eşit yurttaşlık ilkesi açısından önem taşır. Çünkü yurttaşlar, teorik olarak eşit oy hakkına sahip olsa da, şirketlerin lobicilik, hukuk ekipleri ve iletişim imkanları, kamu politikası üzerindeki etkilerini olağan bireylerden çok daha büyük kılabilir. Kitap, tekelle mücadeleyi sadece indirimli fiyat arayışı olarak sunmaz. Şeffaf kurallar, bağımsız işletmeler için erişilebilir pazarlar ve güçlü kamusal denetim talebiyle ilişkilendirir. Dayan'ın kullandığı vaka anlatıları da bu soyut ilişkiyi somutlaştırmayı hedefler. Oker, bir havayolu rotası, eczane hizmeti ya da banka seçimiyle karşılaştığında bunun arkasında daha geniş bir güç dağılımı bulunduğunu fark eder. Böylece antitrust, hukuk dilindeki uzak bir başlık olmaktan çıkar. Ekonomik kararların kim tarafından ve hangi sınırlar içinde verileceğine dair bir demokrasi tartışmasına dönüşür. Sonuç olarak monopolist, ekonomi politikasıyla ilgilenenler. Büyük şirketlerin günlük yaşamdaki etkisini anlamak isteyenler ve antitrust tartışmalarına erişilebilir bir giriş arayanlar için uygun bir kitaptır. Gazetecilik üslubuna yakın yapısı sayesinde piyasa yoğunlaşmasını yalnızca soyut oranlar veya hukuk kurallarıyla anlatmak yerine bankacılık, seyahat, iletişim, eczacılık ve sağlık tedariki gibi tanıdık alanlarla ilişkilendirir. Okur açısından temel yararı fiyat etiketinin ötesine bakmayı öğretmesidir. Bir pazarda seçeneklerin gerçekten bağımsız olup olmadığını, şirketlerin çalışanlar ve tedarikçiler üzerindeki pazarlık gücünü, birleşmelerin uzun vadeli sonuçlarını sorgulamak için kullanışlı bir çerçeve verir. Türkiye'deki sektör tartışmalarına doğrudan bir tarihsel açıklama sunmasa da, yoğunlaşma ve düzenleme konularını karşılaştırmalı düşünmek için işe yarar. Benzer tekel eleştirisi kitaplarından farkı, konuyu yalnızca teknoloji devleri ya da teorik iktisat üzerinden ele almamasıdır. Dayan, kurumsal gücün sıradan ihtiyaçlara nasıl yerleştiğine, yani para yönetiminden ilaç temine kadar uzanan gündelik sonuçlarına odaklanır. Ayrıca meseleyi tüketici refahına indirgemeden emek piyasası, küçük işletmeler, kamusal denetim ve demokrasi ile birlikte inceler. Bu nedenle kitap, tekelleşmenin neden önemli olduğunu anlamak isteyen, fakat salt teknik bir antitrust incelemesi okumak istemeyen okurlar için güçlü ve kapsamlı bir başlangıç noktasıdır. Destek olmak isterseniz David Dayan kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.